Ayrım 14, Köy Enstitüsü Yılları, Talip Apaydın, sayfa 170. Köyüm. Mahmutlar köyünden sonra derin bir vadinin içine çekilen Sakarya, iki kıyısında şerit gibi dar tarlaları sulayarak akar. Bu tarlalar çok verimlidir. Her yıl çeltik ekilir, bire 40-50 alınır. Ama sadece kuzeyde kalan tarlalar bizim köylülerindir. Onun için ev başına 1-2, çok çok 5-10 dönüm tarla düşer. Babadan oğula bölüne bölüne iyice küçülmüştür. 20 dönüm çeltik tarlası olan 1-2 kişiyi geçmez ve bunlar köyün ağalarıdır. Köyün hemen yarı halkının ise hiç çeltik tarlası yoktur. Onlar öbür toprağı bol köylere, bey çiftliklerine ortakçılık yapmaya giderler. Yaz 6 ay çoluğu çocuğu ile eşeği ineği ile oralara taşınırlar. Bin bir rezillik çekerler. Çeltik ekimi zor bir tarımdır. 5 ay suyun içinde büyür, 3 kere otu ayıklanır. Ekmesi kaldırması, dinkte dövüp pirinç yapması ayrı ayrı emek ister. Onun için bizim köylü çok çalışır. Kadını erkeği eriyip akmış, ip gibi kalmıştır. Şöyle ak yüzlü tombulcu adam görmek mümkün değildir. Bunun karşılığında ne kazanırlar? Kocaman bir hiç. Yarı aç, yarı tok gelecek yılı zor bulurlar. Bu durum normal değildir. Bunun temelinde bir sakatlık, bir düzensizlik vardır. Bunu açıkça görüyordum artık, görüyor ve söylüyordum. Şehirlerde bir kısım insanların ne kadar kolay kazandıklarını, ne kadar rahat yaşadıklarını anlatıyordum. Siz bu kadar çalışıyorsunuz, kendinizi harcıyorsunuz ve kazandığınızla karnınızı doyuramıyorsunuz. Bu işte bir sakatlık yok mu diye soruyordum. Doğru diyorlardı, sakatlık var ama ne edebiliriz? Allah'ın emri bu, Allah böyle buyurmuş. Allah'ın böyle buyurmadığını, Allah'ın haksızlıkları hiç de hoş görmeyeceğini anlatamıyordum işte. Bu bozuk düzeni insanların yaptığını, çektiklerimizin Allah'tan değil, insanlar yüzünden olduğunu kavratamıyordum. Kadercilik ruhlarına sinmişti iyice, sindirilmişti daha doğrusu, yüzyıllardır böyle aşılanmışlardı. Dünyada kendilerine düşen hayat bu sanıyorlardı. Böylesini olağan bilmişlerdi. Tek istedikleri günaha girmemek, Allah'ı gücendirmemekti. Ektiklerinden az da olsa biraz fazla mahsul alabildiler mi mutlu oluyorlardı. Yavan ekmek Allah'a şükretmeleri için yetiyordu. Ucuzundan yılda bir kat urba alabilen, damında bir ineği, bir eşeği, 3 koyunu bağlı olan, kıraç bağında 2 yük üzümü yetişen komşuya işi yolunda diye gıpta ediyorlardı. Yoksulluk gerile gerile iyice incelmiş, sıfıra doğru yaklaşmıştı. Hala Allah'tan diyorlardı. Köylüyü bu düşünce tarzına yatıranlar bilerek bilmeyerek ona en büyük kötülüğü yapmışlardı. Çünkü eli kolu bağlanmıştı. Çünkü yeni yöntemler arama gücünü yitirmişti. Ona bu gücü yeniden vermek çok zor olacaktı. O yaz tatilinde babamla, öbür yakınlarımla, komşularımla, komşularla hep bu konuları konuştum. Uzun tartışmalar yaptım. DP yeni kurulmuştu. Köylü başa geçecekleri seçmekte henüz ikircikliydi. İyi anlamıyorlardı. Ne demek bu? Bir oyun gibi filan geliyordu. Onun için ilgisiz duruyorlardı. Allah başımızdakilere zeval vermesin. Kim hayırlıysa o geçsin gibilerden işi gene kadere bırakıyorlardı. Köyle iki ağ arasında eski bir çatışma vardı. Birisinin devlet kapılarında daha bir sözü geçiyordu. Öbürü ne yapsın? O da tuttu Demokrat Parti'ye girdi. Hısım akraba derken köylünün kimisi bu tarafı, kimisi öbür tarafı tutmuş oldu. Kimisi de çekimser kalıyor, iki yanı da darıltmamak istiyordu. Daha doğrusu ağaların hışmından sakınmanın yolunu böyle buluyordu. Ben içtenli olarak yeni partiyi salık veriyordum. O zaman asıl renkleri henüz belli değildi. Tek parti yönetiminin kötülüğünden, halkın çekisinden, eşitlikten, hukuk devletinden söz eden güzel konuşmalar yapıyorlardı. İnandırıcıydı. Hiç değilse mevcut kötü gidişten onlar sorumlu değillerdi. Yarın başa geçerlerse daha iyisini yapacaklarını söylüyorlardı. Yapamazlarsa onlar da değiştirilirdi. Önce bir adım atmalıydı hele, böyle düşünüyordum. Babam 60 yıllık ömrünün deneyiyle olmaz, olmaz başını sallıyor, hepsi aynı şey oğlum diyordu. Kim geçerse geçsin gelip de köylünün derdine çare olmaz bunlar. Hükümet mi? Vergi alır, asker toplar. Böyle gelmiş, böyle gider. Hem sen bu işlere fazla karışma, başını kurtarmaya bak. Ama herkes böyle yaparsa sonu ne olur baba diyordum. Herkes kendini kurtarır, başka bir şey düşünmezse bu köyler nasıl uyanır, haklarına nasıl kavuşur, bu yoksulluktan, bilgisizlikten nasıl kurtulur? Bugüne kadar hep böyle yapmışlar. Kimse köylüye sahip çıkmamış. Herkes onu ezmiş, onu sindirmiş. Ne yapacaksın? Köylü milletinin kaderi bu oğlum. İş kadere gelip dayanıyordu. Allah'tan biliniyordu hep. Allah'a inanç derecesi ise sonsuzdu, sarsılacak gibi değildi. Dünya işleriyle Allah'ın hiçbir ilişiği yok dedim. Allah bu işleri halledelim diye bize akıl vermiş. Fakirsek, yoksulsak, eziliyorsak aklımızı kullanmıyoruz da ondan. Başkalarına teslim oluveriyoruz. Yeri gelince dayatamıyoruz. Ne yapacaksın? Kime dayatacaksın? Haksızlık yapan herkese, kimseye boyun eğmeyeceksin. O günler köyde bir olay geçti. Akşam yemeğini halamlarda yiyorduk. Sert bir ses halamın kocasını dışarı çağırdı. Kim ola diye kulak kabarttık. Ağanın küçük oğluydu. Halamın kocasını azarlıyordu.
Geleceksin. İşini mişini bilmem. Karışmama. Ordu bozandık yapma. Karşı mı geliyorsun be? Bak şu bilmem ne ya.
Ağanın oğlu benimle yaşıttı. Lisede okuyordu. Halamın kocası ise en az bizim babamız yaşında. Kan beynime sıçradı, dışarı fırladım.
O ne biçim konuşmak ulan dedim. Sende utanmak yok mu hiç?
Birkaç gün önce sen milliyetçisin, ben milliyetçiyim diye sert tartışmalar yapmıştık. Anlaşamıyorduk zaten. Önce şaşalar gibi oldu. Aşağıdan almak istedi. Sen de mi buradasın dedi. Ömer emmiyi, yevmiyeci çağırıyorum. Gelmiyor, işim var diyor.
İşi varsa nasıl gelsin? Mecbur mu kendi işini bırakıp seninkine gelmeye? Keyfi misin adamın? Keyif eşekte olur dedi.
Senin gibi eşeklerde değil mi? Defol oradan dedim. Halamın kocası telaşlanmıştı. Aman yeğenim ne ediyorsun sen? Dur hele diye yalvarıyordu.
Hiçbir şey etmiyorum emmi dedim. Yüz vermeyin bunlara. Yüz verdikçe adamın yüzünün derisini soyar bunlar. Şuna bak, zorla işe götürecek. Babası yerindeki adama küfür ediyor. Zorba mısın sen be? Bunu mu öğrendin okullarda?
Ağanın oğlu fena bozulmuştu.
Sen de karşı gelmeyi mi öğrendin dedi.
Elbet karşı gelmeyi öğrendim. Haksızlığa karşı çıkmayı öğrendim, anladın mı?
İyi, komünist mektebinde bunu öğretirler zaten.
Bunu öğrettiler evet, var mı diyeceğin. Doğruyu söylediğim için bana komünist diyorsun. Haksızlığını yüzüne vurduğum için.
Çok dırlanma, pişman ederim.
Ne edeceksin ulan? İşte geliyorum, ne edeceksen et rezil seni. Fırladım yanına, vardım, büsbütün şaşırdı. Ev halkı hep ardımdan koşuştular. Tam vuruşmak üzereyken bizi ayırdılar. Halamın aklı çıkmıştı. Aman oğlum sen ne ediyorsun? Ağa takımı bunlar. Ocağımızı söndürürler. Dünyayı başımıza zindan ederler. Ağalara böyle yapılır mı? Görülmüş şey mi?
Görün işte dedim. Böyle yapacaksınız. Sinmeyeceksiniz. Yılmayacaksınız. Kul olmayacaksınız. Hep birlikte böyle yaparsanız bunlar uyuz ite döner.
Ertesi gün haber köye yayılmıştı. Büyük kahramanlık yapmıştım sanki. Bravo diyorlardı, maşallah çekiyorlardı. Kimisi sen bunların zulmünü bir bilsen diyordu. Moskov gavuru yapmaz bunların yaptığını. Ve tenhaya çekip romanlı konular anlatıyorlardı. Şaşılacak şey, gene de köylü onları tutuyordu. Ağanın oğulları yüzüme diş biliyorlar, arkamdan atıp tutuyorlardı. Köylü de inanıyordu hep. Ağaların şerrinden korunmak için başka türlü hareket edemiyorlardı. En çok babam bunalıyordu.
Yılanın deliğine sopa sokuyorsun sen oğlum, aklını başına topla. Bunlarla uğraşılmaz. Allah'tan bulsunlar. Yarın başına bir çorap örerler, altından kalkamazsın. Her bir kötülük gelir bunların elinden.
Yapamadılar. Onlar diklendikçe ben de diklendim. Onlar söylendikçe ben de söylendim. Çok kızıyorlardı. Bu hava içinde iznim bitti, köyden ayrıldım. Fakat çok geçmedi, babamdan bir mektup geldi. Ne edeceğimi bilemedim. Çok üzüldüm. Köyün yakınında iki dönümlük bir bağımız vardı. Babamın eli ayağı evimizin direğiydi. Tam da üzümler olmaya başlamıştı. Bir gece davar sürüsü sokmuşlar. Yalnız ürününü değil, yapraklarını, çubuklarını bile yedirmişler. Meyve ağaçlarını da dibinden kesip yatırmışlar yere. İşin acısı kimin yaptığı belli olmamış. Babam saçını başını yolmuş. Mektubunda sen yaptın bunu Dürzü'nün oğlu sen diyordu. 2-3 gün kendime gelemedim. Hatta okuldan kaçayım, bir gece ben de onların bağını bahçesini yerle bir edip döneyim diye düşündüm. Kendimi zorla yenebildim. Bağın bahçenin ne kabahati vardı. Ben adamsam ömrümün sonuna kadar bu köylü düşmanları ile savaşayım dedim. Ne kadar gücüm yeterse. İtişmeler, kakışmalar.
1945-46 yılları Türkiye'de gerici fikir akımlarının ağır basmaya başladığı yıllardır. Yeni partilerin kuruluşu ile birlikte halkın karanlığına yaslanan politika adamları bir yandan gerçek fikir özgürlüğü katına ulaşamamış dar görüşlü ırkçı Turancı okumuşlar öbür yandan meydanı doldurmuşlardı. Halkçı ve toplumcu aydınları suçlamaya, sindirmeye başlamışlardı. Üniversitelerde rektörler dövülüyor, en değerli öğretim üyeleri damgalanıp atılıyor, meydanlarda mitingler yapılıp milliyetçilik, ırkçılık, Turancılık nutukları sıkılıyordu. Bu tip girişimlerin ana temi her zaman kahrolsun komünistler diye başlıyordu. Önüne gelen aklını eseni suçluyordu. Bir insanın işçiden, haktan, köylüden söz etmesi komünist, hatta Rus casusu damgası yemesine yetiyordu. O yıllarda Ruslarla Batı devletleri arasında başlayan ve gittikçe artan gerginlik, bizim Batılılar safında yer almamız, Rusya'nın ve rejiminin halk gözünde kötü gösterilmesini gerekli kılıyordu. Fakat bunda o kadar ileri gidilmişti ki, ülkemizin halledilecek pek çok meselesi ele alınamaz olmuştu. Biz köy enstitüsü öğrencileri amaç olarak köylerin kalkındırılması, okutulup uyandırılması için yetiştiriliyorduk. Bu fikirleri tehlikeli bulan çevreler önünde biz daha baştan damgayı yiyorduk. Hele şehirlerden uzakta yalnız köy çocuklarını alan, başka okullara pek benzemeyen, kız erkek çocukları bir arada çalıştırarak eğiten enstitüler geri kafalı kişileri yerinden sıçratıyor, tüylerini diken diken ediyordu. Yazarak, çizerek, konuşarak kesif bir enstitü düşmanlığı yavaş yavaş yayılıyordu. Çok acıdır, bizim bilinçsiz bazı arkadaşlarımız da bu akıma yataklık yapıyorlardı. Kimisi açıkça, kimisi el altından ırkçı Turancı enstitü düşmanı çevrelerle bağıntı kurmuşlardı. Oralardan beslenirlerdi. Oralara haber ulaştırırlar, hatta ihbar mektupları yazarlar, aramızdan imza toplarlardı. Biz bunları bilirdik, uzun uzun tartışırdık. Gittikçe tehlikeli olmaya başlayan çatışmalarımızdan endişe duyardık. İş çok kere yöneticilerimize de ulaştırılırdı. Onlar iki tarafı da frenleyici telkinlerde bulunurlar, memlekette geçen fikir kaynaşmalarının elbet enstitüye de aksedeceğini, bunun doğal olduğunu söylerler, soğukkanlı davranırlardı. Bu cins itişmelerin iyice yoğunlaştığı günlerde bir toplantıda durum genel müdüre de açıklandı. Bir arkadaşımız kalktı, ''Efendim biz birbirimizi yiyoruz.'' dedi. ''Biz birbirimizi boğazlayacak hale geldik. Kimimiz sağcı olduk, kimimiz solcu. Bunu bilmiyor musunuz? Enstitüden her gün şikayetler, ihbarlar gidiyor. Şu toplantıda konuşulanlar bile yarın yerine ulaştırılacak. Emniyete, milletvekillerine, hatta Büyük Millet Meclisi Başkanı'na ulaştırılacak. Nedir bu hal? Bize bir yol gösterin. Ne olacaksak bunu bize söyleyin.'' Hakkı Tonguç acılı bir yüzle dinledi bunları, sonra uzun uzun kafasını salladı. ''Ben sizinle bu konuda kapalı açık çok konuştum.'' dedi. ''Siz ateşle oynuyorsunuz. Yapılamaz sanıyorsunuz ama bir gün bu enstitüleri kapatırlar. Hiç değilse temelden değiştirirler. Siz okudunuz, kurtuldunuz ama sizden sonraki köy çocukları okuyacak okul bulamazlar. Anlıyor musunuz? Aklınızı başınıza toplayın. Binanın temelini oyan fare olmaktan vazgeçin. Köy enstitülerini siz köy çocukları kendiniz yıkacaksınız, dikkat edin.'' Hala beynimde uğuldar bu sözler. Gene de bırakmadı bu arkadaşlarımız, ihbarlarına, yalan yanlış iftiralarına devam ettiler. Devrin sözü geçenlerine yaranıp ileride sandalye kapmak, parsa toplamak ve bir gün kendileri de solculukla damgalanınca ''Ben nasıl solcu olurum, yüksek köy enstitüsünü kapattıran benim'' diye övünebilmek için yollarına devam ettiler. İhbarlarıyla köy enstitüsü düşmanı kodamanların hınçlarını körüklediler. O devrin gerici bir milletvekili bu arkadaşlarımızdan şöyle söz ediyordu. ''Köy enstitülerinde gençler zehirleniyor, komünistlik aşılanıyor ama bazı temiz kalmış gençler gelip bizi kurtarın diyorlar.'' Yıllar geçiyor, köy enstitüleri kapatılıyor. Enstitüleri kuranlar ve en değerli mezunlar çeşitli cendereler altında büyük acılar çekiyorlar. Fakat her biri karakter sahibi kişiler oldukları için yılmıyorlar. Köy enstitüleri sistemini savunuyorlar, geliştiriyorlar. Bu arada eski ihbarcılar önemli sandalyelere oturuyorlar. Tevfik İleri'nin ve adamlarının bile gözüne girmek için taklalar atıyorlar. Enstitülerin enkazı üstünde rahat etmeyi beceriyorlar. Sonra 27 Mayıs geliyor. Tam bunların günüdür, dururlar mı? Biz zaten enstitülüyüz, biz şöyleyiz, biz böyleyiz diye başlıyorlar. Birbirlerinin reklamını yapıyorlar. Her boyaya girebilen her devrin adamı girgin kişilikleriyle yeni imkanlar yaratıyorlar. Kuruldukları yıllardan bu yana enstitülerin ağrısını, çilesini beyinlerinde yaşayan, yükünü omuzlarında çeken içten enstitülülerin belki değişmişlerdir, bundan sonra belki davaya yararlı olurlar gibilerinden saf duruşları onların işine yarıyor. Ama zaman zaman iş zora geldikçe asıl yapılarının gereğini, dönekliğini, inançsızlığını ortaya koyvermekten çekinmiyorlar. Köy enstitülerinin gerçek hikayesini yazarken bugün bir kısmı önemli sandalyelere yükselmiş ama yalpalamaları hala bitmeyen, hala birer direnç ve inanç adamı olmayan bu eski ihbarcı arkadaşlarımızdan söz etmemek, onların ihanetini belirtmemek büyük eksiklik olur. Yıl 1945, orta kısmın bir sınıfında 2B'de müzik dersi yapıyorum. Öğretmen yetişmediği için bazen bizi yüksek kısım öğrencilerine derse gönderirlerdi. Nota okuttum, şarkılar söylettim, zilin çalmasına yakındı. Birden kapı açıldı, içeriye kısa boylu tıknaz bir adam girdi. Selam melam vermedi, kim olduğunu söylemedi. Gitti arkalara doğru gezinmeye başladı. Biraz şaşaladım ama asil öğretmen olmadığım için bir şey de söyleyemedim. Adam eğildi, sıralara baktı, kitapları, defterleri bir bir yoklamaya başladı. Çocukların da tuhafına gitti bu hal. Ben dersi durdurmak zorunda kaldım. Hep dönüp baktık, ses seda kesildi. O zaman adam bozuldu, bırakıp kapıya doğru yürüdü. Gene hiçbir şey söylemeden çıkıp gitti. Öğrenciler gülüşüverdiler. Susun filan dedim ama gürültü çıkmıştı bir kere. Adam tekrar kapıyı açıp sinirli sinirli baktı. Kimdi, ne için gelmişti, hiçbir anlam veremedim. Dersten sonra gördüm, bizim yüksek kısım öğrencileri çevresini kuşatmışlardı. Fısıltıyla gizli gizli bir şeyler konuşuyorlardı. Büsbütün merak ettim, kim olduğunu sordum. Emin Soysal'mış. Yapılan ihbarlar üstüne enstitüyü denetlermiş. Bir kısım arkadaşlar çevresinde dört dönüyorlar, kulağına habire bir şeyler fısıldıyorlardı. Gene o günlerdeydi. Büyük Millet Meclisi Başkanı Kazım Karabekir yanında başka milletvekilleri enstitüye geldiler. Yüzlerinde korkunç suçlar yakalayacaklarmış gibi bir ifade. Oraya baktılar, buraya baktılar, sorular sordular, cevaplar dinlediler. Adamlar öyle doldurulmuşlardı ki Kazım Karabekir ikide bir "Ruslarla olan münasebetlerimizi anlatın" diyordu. Sanki biz Rusları çok severiz, Ruslar bizim dostumuz diyecektik. Bu karşılığı almak için soruyordu ama alamıyordu. Tam tersi Katerina'dan, Baltacı'dan başlayarak Kars-Ardahan meselesine kadar geçmiş savaşları, Türk-Rus düşmanlığını anlatıyorduk. Doğru mu söylüyor diye yüzümüze dikkatli dikkatli bakıyordu. Ne aradılarsa, nereden tutturdularsa aradıklarını bulamadılar. Güzel Sanatlar Kolu salonunda ufak tertip bir konser verdik. Piyano, keman. Ama bunlar açmıyordu adamı, eliyle işaret edip durdurdu. "Tonguç Baba diye bir marşınız varmış, onu söyleyin bakalım" dedi. Bu da nereden çıktı gibilerden birbirimizle bakıştık. Böyle bir marş bilmiyorduk. "Hadi hadi çekinmeyin, söyleyin." "Efendim, böyle bir marş yok, biz bilmiyoruz."
"Var var, duyduk biz, söyleyin."
"Vallahi yok efendim." İnanmıyordu. Sonradan aklımıza geldi. Sis bağının başında "Horona bak horona" diye başlayan bir Karadeniz oyunu oynardık. Beşikdüzülüler öğretmişlerdi bize. O dizeyi söyledikten sonra arkadaşları istiyoruz horana, öğretmenleri istiyoruz horana, filancayı istiyoruz horana diyerek halkayı genişletirdik. Bu arada herhalde Tonguç Baba'yı istiyoruz horana demiş olacağız ki yukarıya Tonguç Baba diye bir marşları var, hep onu söylerler şeklinde ulaştırılmıştı. Okul müdürü soğukkanlı bir tutumla durumu açıkladı ama çok üzüldüğü yüzünden belli oluyordu. Peşin hükümler ve kuşkular içinde gelen denetçiler o gün akşama kadar incelemelerine devam ettiler. Ama hiçbir suç bulamadıkları, kanılarını değiştirerek gittikleri söylendi. Gene de teftişler durmadı. Üstüne düşen düşmeyen ikide bir Hasan Oğlan da boy gösteriyor, ince ince soruyor, köşe bucak suç arıyordu. Gerici basında, meclis kürsüsünde bize şaşkınlık veren, bizi hayretten hayrete sürükleyen çatlak sesler duyulmaya başlamıştı. Hem de iftiranın dozu gittikçe arttırılıyordu. Olmuş olmamış dinlemiyorlar, yakıştırıyorlar, benzetiyorlar ve insafsızca söylüyorlardı. Şaşıyorduk, nasıl olur bu? Biz kime ne yaptık da bu kadar ağır suçlayabiliyorlardı? Bize neden bu kadar çok kızıyorlardı? Doğrusu ben nedenini pek kavrayamıyordum. Köylünün uyanmasını istemiyorlar cevabı beni pek tatmin etmiyordu. Neden istemesinler diyordum. İnsan yurttaşlarının uyanmasını istemez mi? Olaylar geliştikçe, kötü niyetle çok kere burun buruna geldikçe inanmaya başladım. İnanmak zorunda kaldım. 14. ayının sonu. Sayfa 179.